Ayrım 14. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 182. Neşe Erdilek Bulut. Gözlerindeki umut ve ışıltı hiç eksilmedi. Necdet, onu tanıdığımda kurucusu olduğu ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nin müdürü, üniversitenin akademik konsey üyesi, TÜMET, Bilişim Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi, TİP'in bilim kurulunda ve seçimlerde senatör adayı. 14 yaşında bir erkek evlat babası ve dostları için yeri doldurulamayacak bir arkadaştı. Arkadaşlarını hep kıskandım. Onunla briç oynayan, spor yapan, aynı kurullarda çalışan, mücadele veren, keyifli sohbetlerinde yanında olan, tatil yapan arkadaşlarını ve çok sevdiği öğrencilerini. Onlar Necdet ile benden çok daha fazla beraber olmuş, onun beni tanımaya fırsatım olmayan birçok güzelliklerini yaşamış dostlarıydı. Onunla yaşayabildiğim 4 aylık evliliğim bunları paylaşmama yetmedi. Zamanımız olmadı. Buna izin vermediler. Öldürüldüğünde 40 yaşındaydı. Şimdi ben ondan çok yaşlıyım. Ama baktığımda ondan öğrenebileceğim daha ne kadar çok şey vardı diye düşünüyorum. Onun insana olan güvenini ve sevgisini, güzel günleri olan sarsılmaz inancını ve umutlarını paylaşmakta artık o kadar zorlanıyorum ki, zaman zaman onunla konuşmak, yanımda olup bana dayanma gücü ve ümit vermesine o kadar ihtiyaç duyuyorum ki. Aslında yaşadığımız günlerde galiba birçoğumuz için de durum farksız. Yaşamda küçük şeylerden güzellikler yaratabilmek, paylaşmak, üretmenin verdiği mutluluk bunların bana öğretti. Ne kadarını özümseyebildim bilmiyorum. İlişkimizin ilk günlerinde zaten 2 ay içinde evlendik. Gözleri sevinç ve becerebilmenin verdiği gurur ile parlayarak Yiğit'in boyu uzadığı için kısalan pantolonun paçasını söküp uzatıp diktiğini anlatmıştı. Arkadaşlarla sinema sonrası evine gidip kendi özel tarifi ile marine ettiği etleri ızgara yaptığı bir akşam Bonnie Santana ile dans etmiştik. Bu da benim hayatımda çok önemli bir andı. İlk defa lise döneminden sonra dans ediyordum. Politik harekete girdikten sonra dönemin gereği olarak her türlü yozlaşmadan kendini arındırmış, her türlü burjuva etkisinden temizlenme çabası ile tam bir militan olmaya çalışmıştım. O gece Necdet bana sosyalistlerin de dans edebileceğini, Kaliforniya Oteli dinlerken Ruhi Su ve Teyzullah Çınar'ın müziklerinden alabileceğim keyfi alabilmenin kötü bir şey olmadığını göstermişti. Bana yaşama sanatını öğretiyordu. Bir ideolojiye sahip olmanın insanın kendisini kalıplara sokmasının gerektirmediğini, hem çok inançlı hem de yaşamayı ve yaşamdan zevk almayı başarabileceğimizi ondan öğrendim. Onu yitirdiğimde bu öğrettikleri ayakta kalmamı, yaşama direnmemi sağladı. Dersleri, yöneticilik görevleri, çalıştığı kurullar, akademik çalışmaları, konuşmacı olduğu toplantılar, politik çalışmaları, dergilere, gazetelere yazdığı yazılar, kendisinden talep edilen yardımlar, dostlarını ayırdığı, onun için çok değerli zaman, tanıdığım en iyi baba olmak sanatı ve benim için çok özel olan inanılmaz bir sevgili olarak ilgisi. Bütün bunları en ince detayına kadar düşünerek, yüksünmeden, bir kez bile yakınmadan, büyük bir keyif ve coşku ile birlikte yaşayabilmesine ve yapabilmesine her zaman çok şaştım. Yaşamımda bir daha böyle bir insanla da karşılaşmadım. Necdet, Karadeniz'deki ilk merkez olacak bilgisayar merkezini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kurmak için bir sene ODTÜ'den izin alarak Trabzon'a gelmişti. Hızla bilgisayar merkezi kuruluş çalışmalarını yürütür, personel alımı, eğitimi, merkezin binasının tadilatı, makinelerin gelmesini organize etmekle uğraşırken, bir yandan da TÜMÖT, TÜTET gibi kurucusu ve yönetiminde olduğu derneklerin Trabzon'da güçlenmesi için toplantılar yapıyordu. Birlikte TİP'in Trabzon İl Örgütü'nün kuruluş çalışmalarını yürütüyorduk. Onun coşkusu ve enerjisi kısa sürede Trabzon'da etkisini göstermiş, tüm sol görüşlü dernekler ortak toplantılar yapmaya başlamıştı. TİP Trabzon İl Örgütü'nü de bir hafta önce kurmuştuk. 28 Kasım 1978 gecesi dostlarla yediğimiz bir yemekten sonra Trabzon'dan daha lojmanımız olmadığı için iki odada barındığımız Karadeniz Teknik Üniversitesi sahil tesislerine gelirken Rize yolu üzerinde deniz tarafında sapan yolun ağzında hazırlanan pusuya düştük. İçinde olduğumuz otomobil çift taraflı ateş altına aldılar. Direksiyonda olan Necdet ağır yaralandı. Yiğit ve ben hafif yaralarla atlattık. Yaşam savaşı verdiğimiz 10 gün boyunca gözlerinden umut ve ışıltı silinmedi. Saldırıya uğradığı o kavşakta defalarca ona saldıran ideolojiyi benimseyen, asistan ve öğretim üyelerini, çocuklarını, eşlerini yolda vasıta beklerken arabasını alıp üniversiteye ve şehre götürmüştü. Onlar da bu toplumun yoksul gençleri, bizim yoldaşlarımızdan köken olarak bir farkları yok. Zamanla gerçeği görecekler. Onları dışlamamamız lazım. Onlara dostluk göstermemiz gerekir. Onları ancak böyle kazanabiliriz derdi. Onun öldürüldüğü yıl CHP'den Ecevit Başbakan'dı. İçişleri Bakanı ise birlikte koalisyon yaparak politikalarının iktidar olma şansı tanıdığı NSP'ydi. Daha sonraki iktidar ortağı MHP ise Necdet'in katillerinin o dönemde üyesi olduğu partidir. Dava dosyalarında ülke ocakları, üye ve yöneticileri oldukları yer almaktadır. Sevgili Necdet, ne yazık ki bunca yıl sonra senin bütün inancına rağmen geldiğimiz yer bu. Senin umutlarını gerçekleştirmeyi çok istedik, başaramadık ama henüz inadımız kırılmadı. Necdet'in eşi olmak yaşamımdaki en büyük güzellik ve onurdur. Yüreğimdeki acı hissetmeden onu düşünmem mümkün değil. Ve biliyorum ki birçok dostu için de aynı şey söz konusu. Ekim 2006. Ardından Necdet ve Neşe. Berat Günçıkan. Necdet ve ile Neşe Erdilek'in yolları 1977'de Tipin Ankara İl Binası'nda ve Yürüyüş Dergisi'nin bürosunda kesişti. Bir akşam arkadaşları ile sinemaya gidecekler. Çıkışta Bulut'un evine davet edecek. Yiğit'in Amerika'dan getirdiği Bonnie M. planı koyacak pikaba, Neşe Erdilek şaşıracak. Bu adam dans ediyor diyecek. Bu adam son derece inanmış bir sosyalist, son derece militan ama keyifli ve mutlu. Yaşamı seviyor ve gözlerinin içi gülüyor. İnsanın hem sosyalist olup hem de dans edebileceğini görmek, o gece geç saatlere kadar dans edecek. Evlenmeye karar verdiklerinde İstanbul'a gelip bu kentte yaşayan annelerine bildirdiler önce. Ankara'ya dönüşte doğru Ulus'a gidip bir kuyumcudan yüzüklerini aldılar. Yüzüklerin içinin yazılmasını beklerken dolaşmaya çıktılar. Bir dükkana girip biri mavi, biri pembe, iki bornoz aldılar. Haftada bir gün Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ders veriyordu Bulut. Üniversite özerkliği mücadelesinde ilk kez seçimle gelen rektör Erdem Aksoy, kendi üniversitesinde de bilgi işlem merkezinin kurulmasını istedi. Bulut rektörün teklifini kabul edip ODTÜ'den bir yıl izin aldı. Birlikte gittiler Trabzon'a. O iki bornoz da eşyaların arasındaydı. Lojman için beklemeleri gerekiyordu. Üniversite Rize yolundaki sahil tesislerinde iki oda verdi. Bir odada Yiğit kaldı, diğerinde onlar. Eşyaları kütüphanenin deposundaydı. Bulut Bilgi İşlem Merkezi olarak kullanılacak mekanı düzenledi. Programcılarla görüşmeler yaptı, diğer elemanlarla anlaştı. Bilgisayarları ısmarladı. Neşe Erdilek de çalışmak istedi. Özel Trabzon Köşk Lisesi'nde sosyoloji, psikoloji ve turizm dersleri vermeye başladı. Yiğit de öğrencisiydi. Onun hem üvey annesi, hem öğretmeni, hem de dostuydu. Bir yandan da Türkiye İşçi Partisi'nin Trabzon'daki il örgütünü kurdular. İlçe ilçe dolaşıp örgütü oluşturacak insanlara ulaştılar. Kitle örgütleriyle görüştüler. Hoşgörülü bir insandı Necdet Bulut. Herkesle dost olmayı başarıyordu. Sadece partinin yapılanmasında çalışmakla kalmadı, kurulmuş ama faaliyet göstermekten uzak oluşumları canlandırdı. Trabzon'un içinde 06 plakalı nar çiçeği bir Renault, bir oraya gidiyor bir buraya. Göze batacak, bazılarını ürkütecek kadar hareketliydi. O nar çiçeği otomobili anarşist olaylara karşı sigorta yaptırdı Bulut. Bombalama, kurşunlanma olaylarının arkası kesilmiyordu. Necdet Bulut da daha ODTÜ'deyken başlayan tehditler burada da sürüyordu. Eve mi, arabaya mı bomba atarlar diye düşünüyorlardı da sahil tesislerinde bir saldırı akıllarına gelmiyordu. O pazar akşamı 26 Kasım 1978'de Eczacı Hanım'a akşam yemeğine davetliydiler. Yiğit, Necdet ve Neşe Bulut. Saat 11.30'da odalarına dönmek üzere yola çıktılar. Sahil tesislerine ayrılan sapağa yaklaştıklarında yol ayrımında 7-8 kişinin durduğunu gördüler. Neşe Bulut tesislerde kalan diğer öğretim üyelerinden birinin konuklarını uğurladığını düşündü. Yanaştıklarında araba yavaşladı. Grup ikiye ayrılmıştı. Araba ortalarından geçerken başına bere takmış, aklıyla yüzünü örmüş birini aydınlattı fark. Yüzü sırıtıyor gibiydi. Bir şey çıkardığını gördü. Ne olduğunu anlamaya çalışırken Necdet'in tarafından ilk kurşun geldi. Neşe namludan çıkan alevleri fark etti. Ön cam tuzla buz oldu. Yere yatın diye bağırdı. Bir kurşun Yiğit'in tapuğuna geldi. Diğeri Neşe'nin kalçasına. Yaralıydı. Ama saldırganlar kapıya dokunmadan gaza bastı. Bulut. Bir kilometrelik bir yanı uçurum ve deniz, diğer yanı dağ olan yolu açtı. Neşe'ye bayılırsa uçuruma düşebiliriz diye düşünüyordu. Arabaya tesislerin önünde durdurdu Bulut. Neşe arabadan inmeye çalışırken ona yardım edip yere yatırıp yarasına tampon yapmaya çalıştı. Koşup kapıları yumruklayan birilerini uyandırdı. Hastaneye gittiler. Bulut ameliyata alındı. Neşe saldırıyı araştırmak üzere gelen polislerle birlikte olay yerine gitti. İzmaritlerden belliydi. Saldırganlar beklerken sigara içmişlerdi. Pol birli polisler izmaritleri alıp yırtıp attılar. Bunlardan bir şey çıkmaz. Oysa delildi. Neşe nereyi gösterse tam tersi yönde arama yaptılar. Bulunan kovanları da Neşe ve onunla birlikte gelen ilçe başkanı Işıtan Gündüz buldu. Bu deliller hiç duruşmaya çıkmadı, kayboldu. Emniyet müdürlüğünde önüne koydukları fotoğraflardan Bereli saldırganı tanıdı. O Miktat Şimşek'ti. Kocası ameliyattan çıktığında derin bir soluk aldı Neşe. Necdet atlatabilirdi bunu. Ancak ertesi sabah yüksek ateş başladı. Peritonit başladı. Anında müdahale edilmesi gerekiyordu. Ankara'dan askeri uçak ve 3 profesör geldi. Öğleden sonra havalandılar. Seviniyordu Neşe. Ankara'ya hastanenin donanımı güçlüydü. Necdet'i kurtaracaklardı. Yalnız havada bir şey canını sıktı. Askeri pilotlar sütlü kahve ikram ediyorlardı. O içmek istemedi. Necdet'in yanında Profesör Mehmet haber aldı. Necdet Bey de içebilir deyince Bulut'a süt içirdiler. Babası da cerrah olan Neşe, karın yaralanmalarının hele peritonit durumunda bir şey yedirilmemesi gerektiğini, bırakın en çok mikrop üreten sütü, su bile içirilmemesi gerektiğini bilirdi. Tıp öğrencilerinin bile bulunduğu bu gerçeği 3 profesörün Mehmet Haberal, Nevzet Bilgin ve adını anımsayamadığı bir anestezi uzmanının bilmemesi söz konusu olamazdı. Herhalde hemen müdahale edecekleri için moral olsun diye içiriyorlar diye düşündü. Ancak Hacettepe Hastanesi'ne geldiklerinde o hemen ameliyata alın dedikçe tansiyon, kan tahlilleri deyip geciktiriyorlardı. Ameliyata bir gün sonra alındı. Peritonit bütün bedenini yaymıştı artık. Diyaliz makinesine bağlandı Bulut. Saldırıda bir böbreği parçalanmıştı. Diğeri de sonradan çalışmamaya başladı. Mide kanaması başladı. Bir gece sabaha karşı solunum durdu. Boğazını deldiler. Neşe her gün yoğun bakım kapısında bekliyordu. Bedeninin yavaş yavaş iflas ettiğini ama beyninin hala çok iyi çalıştığını görüyordu. Necdet çok direnmişti ama 12. günde artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Yaşaması çok zordu onsuz. Daha 4 aylık iyiydiler ve kavga bile etmemişlerdi. Ama bir insan olarak, bir partili olarak yapacakları vardı daha. Ne uyku ilacı aldı ne de içki. Necdet yok artık, onsuz yaşayacağım, öğrenmeliyim diye işledi beynine. Sonu yoktu çünkü. Çünkü o kadar mutlu ve bulutlar üzerindeydi ki, şimdi bu düşüşü alt etmeni ayakta durmalıydı. Eşyalarını alıp Ankara'ya döndü. O 2 bornozu satın aldıktan sonra ilk kez yeni tuttuğu evde eşyaları açarken gördü. Yiğit'e birlikte oturmak istediğini söyledi. O da Neşe ablasıyla yaşamayı istiyordu. 1,5 yıl aynı evi paylaştılar. Önceleri ona nasıl davranacağını bilemedi. Neşe yetişkin bir insan gibi mi davranmalıydı, yoksa okulda Yiğit'in Necdet Bulut'un oğlu olduğunu öğreninceye kadar her şey yolundaydı. Bir gün ağzı burnu dağılmış geldi eve. Ülkücüler dövmüştü. Saldırganların tehditlerinin arkası kesilmedi. Neşe nasıl koruyacağını bilemiyordu. Yiğit korkuyordu, hastalandı. Gazete tanısı konuldu. Dayanamadı, annesinin yanına Amerika'ya gitti. Ama dostlukları hep sürdü. Bütün bu yaşananlardan Ecevit'i suçluyordu. O da en az saldırganlar kadar suçluydu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Erdem Aksoy, kendisine Trabzon'da yaşananları, valinin taraf tuttuğunu, emniyet müdürünün pol birli olduğunu, Necdet'in ölümünden bir ay önce bildirmişti. Buna rağmen vali de emniyet müdürü de görevlerinde kalmıştı. Necdet Bulut da diğer gençler de bu yüzden öldürülmüştü. Bulut daha hastanedeyken Trabzon Polder Başkanı, tip il başkanı ile konuşmak istemişti. Randevuleşmişler ama verilen saatte gelmemişti. Sonradan o saatte saldırıya uğradığını öğrenmişler, hastaneye gittiklerinde görüştürülmemişlerdi. Miktat Şimşek yakalanmıştı. Ama onun yönlendirilere ulaşılamamıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde profesörler hedef gösterdi, diyecekti Neşe. Katillerin bir kısmı kurt gibiydi ama Miktat bir meczuptu. Necdet'in davası gelip gelip bir yerlerde tıkanıyordu. Davanın peşini bırakmadı. Miktat Şimşek tam değil, taammüden adam öldürmekten yargılandı. Çünkü avukatları Necdet Bulut'un ameliyattan sonra peritonit olduğu ve doktor hatası nedeniyle öldüğüne dair bir rapor sundular mahkemeye. Sanıklar 4-5 yıl yattılar en fazla. Neşe sanıkların sayesinde idamdan yırttığı ameliyatı yapan Mehmet Haberal'ın o sıradaki sekreterinin Mehmet Ali Ağca'nın kız kardeşi olduğunu çok geç öğrendi. Cumhuriyet Dergi 8 Aralık 1996. Bir kurşun. Neşe Erdilek Bulut. Birden kendi sesimi duydum. Yüksek sesle konuşuyordum. Dayan, beni bekle, biraz daha dayan, geliyorum. Sen güçlüsündür, dayan. Beni duyacağından, bu seslenişimin ona ulaşacağından, güç vereceğinden ve yanına varınca düzeleceğinden o kadar emindim ki durmadan içimden tekrarlıyordum. Bulunduğumuz araba Ahmetler'de sabah trafiğine saptanmıştı. Çok yavaş yol alıyordu. Onu yetiştirirsem, yetiştirebilsem direnme gücü bulup mücadele edecekti, emindim. Yol ne kadar uzun geliyordu. Arabadakileri arkamı dönmüş, boş gözlerle camdan dışarı bakıp ona ulaşmaya, seslenmeye çalışıyordum. Yoğun bakımdan içeri girdiğimde mideme bir kramp girdi. Onu böyle göreceğimi tahmin etmemiştim. Sabaha karşı solunum durmuş, trakostomi yapmışlar ve suni ciğere bağlamışlar. Eve haber geldiğinde hemen fırlamıştık. Ama şimdi gördüğüm onu makinelerin yaşattığıydı. Ve o da bunun bilincindeydi. Her zaman gülen, ışıl ışıl gözleri bana acıyla, hüzünle bakıyordu. Elini tuttum, soğuktu. Ama parmaklarında hafif bir kımıldatma hissettim. Ellerinin üstünde, kolunda, karnında, burnunda serum ve bilmediğim başka tüpler ve sondalar vardı. Boğazındaki delikten geniş bir hortum soluk almasını sağlıyordu. Suni böbrek ve suni ciğer makineleri etrafındaydı. Yüzü ve vücudunun yeşil, sarı, mor, beyaz renkler aldığını fark ettim ve acı bütün bedenimi sardı. Gidiyor muydu? 11 gün mücadele eden organizma bütün direnişimize karşı artık dayanmıyor muydu? Ağzını açıp dudaklarını kımıldattı, ses çıkmıyordu. Daha sık nefes almaya başlamıştı. Beni görünce heyecanlanmasının kötü olabileceğini düşünüp korktum. Yorma kendini. Bak ben hep yanındayım. Hepsi geçecek, iyi olacaksın. Biraz dinlen gibi sözler söylediğimi hatırlıyorum. Gülen gözleri bana çaresizlikle baktı. Göz pınarlarında iki damla yaş belirdi. Bana veda mı ediyordu? Etraf kalabalıktı. Hastanenin bodrum katında imamlık ve morgun bulunduğu aralık ve koridor tanıdığım birçok yüz ile doluydu. Bir şeyler konuşuluyordu ama ben onları duymuyordum. Yanımdaki sedyede beyaz patiskaya sarılı yatıyordu. Kalabalıktan ayak ucunda durabiliyordum. Soğuktu ama onun tombul ayaklarıydı. Patiskanın üstünden onları ellerimle tutmuştum. Sadece bu ona son dokunuşum olacak diye düşünüyor, onunla vedalaşıyordum. Aralık 1978. 26 Kasım 1978'de yurt dışından döneli daha ancak bir yıl kadar olmuş genç bir öğretim üyesiydim. TİMÖT yönetim kurulunda yer alıyordum. Necdet'in pusuya düşürülerek vurulduğunu sabah çok erken bir saatte Yürüyüş Dergisi'nin bürosuna uğradığımda öğrendim. Hemen ODTÜ'ye gittim. Orhan Kurmuş'u odasından aldım. Ekonomi Bölüm Başkanı Gürel Tüzün'ün odasına toplandık. Önce yeni bir haber var mı diye Güney Gönenç'i, sonra o zamanki ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Tosun Terzioğlu'nu aradık. İdari Bilimler Dekanı Atilla Dicle de ne yapabiliriz diye odaya geldim. Bu arada Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Erdem Aksoy ve TİMÖ Trabzon Şubesi Başkanı Haldun Özen ile temas kurup Necdet'in ve ailesinin sağlık durumları için tıbbi açıdan neler yapıldığı ve neler gerektiği konusunda bilgilenmeye çalıştık. Bu arada TÜMİT Ankara Şube Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Ayşe Baysal, Hacettepe Üniversitesi Rektörü ile görüştüğünü ve Necdet'in sağlık durumu ile ilgilenmek üzere Doçent Mehmet Haberal ve ameliyat ekibinin görevlendirildiğini söyledi. O yıllarda rektörün makam arabası dışında ODTÜ'de sadece 3 tane Murat marka binek araç bulunuyordu. Bunlardan birisi şoför Ekrem ile birlikte gereken işlerde kullanılmak üzere ODTÜ yönetimince bana tahsis edildi. Gerekebilecek masrafları da üstlenen Çığ Tuncel ile birlikte ameliyat ekibinin Trabzon'a intikalini organize etmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gittik. Ben öncelikle havaalanı müdürüyle görüştüm. Taner Tuncel yer bilet sorunlarını halletti. Ekibin yetişebilmesi için Trabzon uçağının önemli bir retörle kaldırılmasının sözünü aldık. Şimdiki gibi mobil telefonlar olmasa da kurulu haberleşme düzenliğimiz haber al ekibinden bir üyenin halen yapmakta olduğu bir ameliyattan çıkamadığı için tüm ekibin öngörülen süreden daha fazla gecikeceğini bildirdi. Bu arada uçağın kalkış işlemleri sürüyor ve havaalanı müdürü daha fazla geciktiremeyeceğini söylüyordu. Durumu aktardığım Taner Tuncel de bu durumda son çare olarak uçağa bomba ihbarı yapılacağını bana söylüyordu ki yanımıza gelen apron amiri gayet sevecen bir dilde "Merak etmeyin doktorlar gelmeden bu uçak kalkmaz" diyerek bizleri rahatlatmıştı. Sonunda ekip gecikerek geldi. Hacettepe Üniversitesi'nin tahsis ettiği minibüs uçağın merdivenine kadar yanaştırıldı ve doktorlar uçağa alındılar. Kısa bir süre sonra haber geldi. Durum ciddiydi. Haber al ve ekibi koşullar sağlanabilirse Necdet'i Ankara'da bir kez daha ameliyat etmek istiyorlardı. Ailevi ilişkileri sayesinde Ersin Tulunay hocamız devreye girdi. Talep olursa Genelkurmay Başkanlığı'nın yardımcısı olacağına aktardı. Dernekler olarak hemen başvurduğumuz gibi ODTÜ rektör yardımcısı sanırım o sırada rektörlüğe vekaletli ediyordu. Mehmet Ron'a gerekli yerleri bizzat telefonla aradı. Ersin Tolunay Hoca zaten hep devredeydi. Genelkurmay Başkanlığı'nın Trabzon'a özel bir askeri uçak yolladı. Necdet ile doktorlar ekibini alıp Ankara'ya getirdi. Uçak Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indiğinde ızdırabına rağmen Necdet'in yüzü gülüyordu. Havaalanına gelenler arasında Mustafa Ekmekçi ile şakalaştı. Ambulansa konulurken üzerine üşümesin diye örttüğümüz Orhan Kurmuş'un kabanının yere düşürülmesi için etrafını uyarıyordu. Bütün bu ilgi ve ihtimama rağmen kendisini yitirdik. Cenaze kaçırılarak şehirde tören yapılmasına engel olunabilir biçimde duyumlar geldiğinden ODTÜ'de cenaze öncesi tören yapılamadı. Bir hafta 10 gün kadar sonra Üçlü Amfi'de eşi Neşe Bulut'un da katıldığı bir anma toplantısında Necdet'in anısına sevgi ve saygılarımızı sunabildik. Raşit Kaya, 10 Nisan 2005. 14. ayrımın sonu, sayfa 192.